Ayrım 7.
Sıralamayla ilgili görevlerde performans yaşla artar. Bu yeteneksizlik hali küçük çocukların alayların sırasına dikkat etmede veya önde gelen olayları organize etme yetileri henüz gelişmediği veya daha büyük çocuklardan farklı bir strateji kullandıkları anlamına gelir. Gelişimsel değişimlerin yetişkin beyninin bozukluklarında elde edilen sonuçlarla ilişkisi henüz açık değildir. Fakat beynin belli bir bölümündeki bozukluğun küçüklerde ve büyüklerde farklı sonuçlara neden olduğu bilinmektedir. Yeniliğe veya değişime karşı gösterilen tepkinin yaşla değişime uğrayıp uğramadığı sorusu da oldukça karmaşıktır. Burada küçük çocukların büyüklere oranla her koşulda konsantre olabilme yeteneklerinin daha az olması gerektiği sonucu çıkartılamaz. Harlow'un yavru maymunları hiçbir ödüllendirme veya sıkılma belirtisi olmadığı halde bilmece tipi şeyleri yapmaya uzun süre dayanmışlardır. Bebeklerde bu tip ilgi çekici şeylere uzun süreli konsantre olabilme yetisine sahiptirler. Çocuğun verilen oyuncaklarda kendiliğinden ne kadar süre oynadığını araştıran deneysel çalışmalarda, çocuğun verilen oyuncaklarla oynama süresinin uzunluğunun oyuncağın karmaşıklığına bağlı olduğu görülmüştür. Örneğin 3-5 yaşları arasında en kısa süreli oynanan oyuncak kırmızı renkli ufak bir araba olmuştur. Karmaşık ve basit de olsa mekanik yönü olan oyuncaklar en uzun süreli oynananlardır. Bailey'nin de belirttiği gibi duysal değişiklikler tarafından ortaya çıkan yenilik, zihinsel bilmeceler tarafından ortaya çıkanlardan ayrılmalıdır. Fakat bunlar arasında sistematik yaş ilişkisi bulunup bulunmadığı henüz açık değildir. Oyunda değişimlere ve yeniliklere verilen tepkilerin bağlı olduğu pek çok faktör vardır. Küçüklerin organizmalarının fizyolojik mekanizmaları uyarıcıyı saklamak için yeterince organize edilmemiştir. Değişimler tarafından çok daha kolay uyarılırlar ve yeni, ani uyarıcılara uyumları daha yavaş olur. Dikkatleri çok daha kolay dağılabilir. Bunun sebebi hem ilgisiz duysal değişimlere dikkat göstermeyi engelleyecek yetiye sahip olmadıklarından hem de neyin göz ardı edilmesi gerektiğini henüz öğrenememiş olmalarından ileri gelebilir. Kısa süreli hafızalara sahiptirler fakat tepkilerini ertelemeyi başaramazlar. Bunun spesifik beyin yapısının gelişimiyle ilgisini tam olarak anlayabilmek için daha pek çok araştırmaya gereksinim vardır. Yeniliğe karşı diğerlerinden daha az eğilim geliştiren ve olayların çeşitli yönlerini ayırmada yeterli deneyimi olmayanlar sadece küçük çocuklar değildir. Büyükler de problem çözümü için daha fazla bilgiye gereksinim duyarlar. Çocuk dışarıdan gelecek yardımlara daha çok gereksinim duyar. Sanatçı bir parça kilden modeller yapmak için çocuktan daha fazla zaman harcar. Fakat yeteneksiz bir yetişkin her ikisinden de çok daha kısa zamanda yaptığı etkinlikten sıkılabilir. Çocuğun dikkatini çeken özellikler. Birçok memelide olduğu gibi çocuklar için de en fazla dikkat çeken şeyler her çeşit yenilik ve değişimlerdir. Daha yeni, daha büyük, daha parlak, daha gürültülü uçan, hareket eden şeyler, çalan bir zil, parlayan bir ışık, ani bir dokunuş onları durup dinlemeye, bakmaya iter. Süre gelen değişimler onun dikkatini besler. Fakat çocukların yeni nesnelere gösterdikleri tepkilerle değişik tipteki nesne ve oyuncaklara gösterdikleri tepkileri karşılaştıran deneysel çalışmalar yoktur. Bazı bulgulara göre her çeşit karmaşık nesneler sınırlı sayıda etki yaratan fakat daha az kullanıma sahip olan yeni nesnelerden daha fazla dikkati çeker. Bu durum yeni oyuncakların ilk 1-2 gün çocukların dikkatini ve ilgisini çok çektiği fakat daha sonra kaldırıp bir köşeye atıldığını ileri süren genel gözlemle uyum gösterir. Şaşırtıcı, beklenmedik olaylar yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da dikkatini çeker. Fakat bu değişime gösterilen tepkiler büyük ölçüde çocukların konu hakkındaki bilgilerine bağlıdır. Dikkatle ilgili bir diğer değişken de karmaşıklıktır. Fakat bu terim zaten kendi içinde oldukça karmaşıktır. Karmaşıklık bir olayın bazı olgularını, bir şeklin birkaç girdi çıktısını veya dili tam olarak kavrayamamış biri için bir yazının zorluğunu belirtir. Düşük zeka seviyesine sahip olanlar genel nesneleri birbirinden ayırt edebilir. Fakat daire ve üçgen gibi birbirinden yalnızca biçim olarak ayrılan nesneleri ayırt etmekte çok daha fazla güçlük çekerler. Karmaşık nesneler sevilebilir çünkü ayırt edilmeleri daha kolaydır veya bakılacak kadar çok şey vardır. Fakat hangisinin kesinlikle etken olduğu henüz açık değildir. Genel anlamda başarısızlığa uğranacak derecede zor olan görevlere karmaşık ismini verirsek, bunlar genelde kaçınılan görevler olma eğilimindedirler. Bir oyun oynanabilmesi için çocuğun kapasitesi dahilinde olmalıdır. Çocuğun dikkatini çeken özelliklerin neler olduğu bilinmektedir. Belirgin olan şeyler diğerlerine oranla dikkat edilme olasılıkları en güçlü olanlardır. İlgi çekme, dikkat ve hafıza faktörlerinde içeren tüm algısal organların olgunluğuna bağlıdır. Bu konuda pek çok örnek vardır. Bebekler yakınlarındaki nesneye bakarlar, daha uzakta olanlar ancak yaşları ilerledikçe dikkatlerini çeker. Anaokulu veya okul çağı çocukları baktıklarında nesnenin ölçülerini daha büyük görürler. Yetişkinlere oranla şeklin fonundan daha fazla etkilenirler. Çocuklar şekiller arasındaki kesin ayrımların pek farkında değillerdir. Karmaşık bir şekilde karşılaşınca ayırt edilemeyen bazı dışsal detayları görme eğilimi gösterirler. Çocuklar yetişkinlere göre nesne hareket ettiğinde kalıcı bir algıyı devam ettirmek için çok daha çeşitli ipuçlarına gereksinim duyarlar. Her ne kadar 18 ay 5 yaş arası çocuklar şekilleri ayırt edebiliyorlarsa da şekil onlar için net bir görünüm değildir. Zeka geriliği olan çocuklarda veya çok küçüklerde şeklin belirginliği ve büyüklüğü önemli ipuçlarıdır. Nesnenin dikkat çekmesi onun belirsizlik derecesiyle ilişkilidir. Genel anlamda bilgiden ne kadar yoksun olunursa performans o derece düşük olur ve üzerine duyulan merak ve harcanan zaman artar. Çocukların algısal görevlerde performansları düşüktür. Daha fazla algısal merak göstermeleri beklenmelidir. Yeterli araştırma yoksa da farklı duyumların belli yaşlarda diğer yaşlara göre daha önem kazanabileceğine dair bulgular da vardır. Örneğin küçük çocuklar nesneleri hissederek ve dokunarak keşfedebilirler. Fakat 5-6 yaşlarında bu azalır ve bakarak anlamaya çalışırlar. Daha büyük çocuklar nesneye dokunmak isterler. Bu görünüm farklı duyuların belli yaşlarda daha fazla kullanıldığı anlamına gelir. Hareket ve tekrar. 4 yaşındaki bir kız çocuğuna masanın üstünde duran kristal bir vazo ile oynamaması söylenince, eğer oynamazsa kollarının sıkılacağı cevabını vermiştir. Kolların ve bacakların devamlı hareket etmesi bir süre sakin sessiz oturamama, aniden çılgınca hareketlerde bulunma, yetişkinlerle çocukların davranışları arasındaki temel farklardır. Bebeklerin doğdukları andaki hareketleri bile farklılık gösterir. Her ne kadar pek çok faktör etkinliğin genel seviyesini etkilese de bunda genetiğin rolü oldukça fazladır. Kıvranmak, eğilip bükülmek. Küçüklerin aralıksız hareket etmeleri, ayakların, ellerin, kolların bükülmesi, vücut pozisyonunun değişmesi, kontrolün olgunlaşmaması ile açıklanır. Oturmak, kalkmak ve yürümek için gerekli olan kontrol belli bir gelişimi izleyerek ortaya çıkar. O nesnelere dokunmak için de bu gelişim geçerlidir. Bir itme hareketi nesneleri kaldırmak, yazmak veya dikmek için gerekli olan kontrolün en basit düzeyde olanıdır. Bu durum beyinde ilgili bölümlerin olgunlaşmasına paralel olarak gelişir. Diğer şeylerin yanı sıra sinirsel aktiviteyi yöneten nöronlar görevlerini iyi yapabilmek için yalıtılmış kılıflara gereksinim duyarlar. Miyelinleşme, hareketlerin yumuşaması ve etkinliği yaşla birlikte artar. Beynin olgunlaşmasının etkilerinden biri de düzenlenmesinin iyi olması ve bütünleşmesidir. Memelilerde bebeklerin kıvranmaları fonksiyonu devam ettirmede veya kontrolün gelişiminde olgunluk seviyesine ulaşmamalarının bir sonucudur. Birbirinden ayırt edilemeyen kaba davranışlar oyunun zorunlu özellikleri değildir. Bunlar büyük bir olasılıkla yön olgusundan mahrum olmanın etkisiyle oluşur ve oyun dolu hareket imajını yaratır. Canlanma. Nedeni olmadan ani etkinliklerde bulunma, etrafta koşuşma gibi davranışlar özellikle küçüklerde daha sık görülen vahşice, bağırıp çağırma oyunun belirleyicileri olarak ele alınır. Canlanmayı artıran ve insanları harekete geçiren ilgili mekanizmalar hakkında oldukça çok şey biliyoruz. Bu konuda en büyük görev beynin retiküler formasyon bölümündedir. Bu bölge duysal impulslar, iç tepi, için bir çeşit düzenleyici ve yayıcı sistem olarak düşünülebilir. Retiküler formasyon daha yüksek merkezlerle ve aşağı doğru inen idare edici liflerle karşılıklı bağlantı halindedir ve duysal impulsların direkt olarak daha üst merkezlere, kortekse, itilmesini sağlayan hipotalamusla birlikte organizmayı canlandırır. Düzenleyici loblardan retiküler formasyona giden bağlayıcıların aynı zamanda kortekse gidip gelen uzantıları vardır. Retiküler formasyonun doğrudan elektriksel uyarımı canlandırıcı, zarar görmesi ise canlanmasını engelleyici bir rol oynar. Olgunlaşmış beyinler, olgunlaşmamış olanlardan özellikle yüksek kortikal merkezlere giden yolların sayısı bakımından farklılık gösterir. Yeni doğmuş bir bebeğin canlanma örüntüsünün korteksi bulunmayan hayvanınkini andırdığı ve yetişkin örüntüsünün ancak korteksin olgunlaşmasıyla geliştiği ileri sürülmüştür. Genelde küçük çocuklar uyarıcılara karşı daha az seçicidirler. Küçüklerde sıklıkla görülen sebepsiz taşkınlığın nedeni, belirgin olmayan ve ilgisiz uyarıcıların ciddi bir genel etkinlik yaratması olasılığındandır. Genç organizmayı canlandıran uyarıcılar olgunlaşmayı hızlandırabilir. Düzenleyiciler. Oyun başka bir bağlamda ele alınırsa bir özelliği de tekrarlanmasıdır. Uzun zamandır bilinen bir gerçek şudur ki, bebekler yeni öğrendikleri bir şeyi veya yeni keşfettikleri yetilerini kendiliklerinden tekrarlarlar. Bebekler emilecek bir şey olmasa da emme hareketini yaparlar. Dinleyen kimse olmasa da mırıldanmaya devam ederler. Hiçbir ödüllendirme görmeseler de sandalyeler arasında tutunarak yürümeye çalışırlar. Bunlar ve buna benzer oyunlar çok erken ortaya çıkar ve evrenseldirler. Baldwin 1890'ların sonlarında bunlara dairesel reaksiyonlar adını vermiştir ve bunların otomatik yeniden başlatma sistemi tarafından refleks olarak yapıldığını ileri sürmüştür. Çocuk ağlar, kendi sesini duyar ve bu durum onun aynı etkinliği devam ettirmesi için bir uyarı olur. Onu devam etmesi için teşvik eder. Piaget bu açıklamayı kabul eder ve mekanizmayı aynı tepkileri oluşturan çevreden gelen benzer uyarıcıları da içine almak üzere genişletir ve böylece ikinci derecede dairesel tepkiler oluşur. Şans eseri oluşan yeni etkiler bu hareketlerin tekrarlanması için büyük önem taşır. Örneğin çıngırağın kazara düşürülmesi onun ses çıkartmasına neden olur. Zamanla hareket ve algı bebeğin hafızasında yer eder ve benzer diğer nesneler üzerinde de aynı denemelere girişir. Tekrarlanma ve zamanla oluşan değişimler yeni deneyimlere neden olur. Sonuçta çocuk hareketlerini şekillendirme yetisi kazanır ve sistematik bir şekilde farklı sonuçlar almak için tekrarlar. Nesneleri farklı yerlerden atar, kaşığını bardağına, masaya, şişeye ve ona basit bir tekrardan daha fazla bilgi verebilecek her nesneye vurur. Bu süreç aynı zamanda koşullanma, şartlanma olarak da tanımlanabilir. Dairesel reaksiyonların organizmanın hareketlerini düzenleyici diğer sistemlerle birlikte ele alınması yerinde olur ve gelişimin devamını gösterir. Örneğin küçük kuşların şarkı söylerken kendi seslerini duymaları ileride normal bir şakıma geliştirebilme için gereklidir. Çocuklarda ise agulama, anlamsız sözler söyleme gibi durumlar normal bir konuşma gelişimi için aynı derecede önemlidir. Bir uyarıcının bozuk, değiştirerek veya geciktirilerek verilmesi davranışın devamlılığını bozar. Eğer bir yıldız şeklinin üzerinden geçmeniz istenir, fakat elinizin hareketini aynada görmenize izin verilirse, önceki hızlı rahat olan üzerinden geçme hareketi yavaşlamaya ve hatalı olmaya başlar. Kulaklıklar takılarak kendi sesini duyması engellenmiş bir insanın bir süre sonra performansı düşmeye başlar ve konuşması bozulur. Davranışsal olduğu kadar nöropsikolojik oluşumlarda geriye bildirme ihtiyaç duyarlar. Çocuklar kendi hareketleri sayesinde insanlar veya nesneler üzerinde etkiler yaratabildiklerini görünce memnuniyetlerini gösterirler. Onlara göre sonuçların iyi, kötü veya aynı olması bir şey değiştirmez. Piaget'in teorisinde dairesel tepkilerin iki fonksiyonu vardır. Birincisi hareketleri devamlı olarak gelen enformasyona uydurmak. Akomodasyon. İkincisi ise bu bilinenlerle gruplandırarak birleştirmek, asimilasyon. İkincisi kabaca kodlamayla ve sibernetik modellerin belleğe depolanmasıyla ilgilidir. Bu da geriye bildirim prosesinin bir sonucudur. Duyusal motor oyun hakkında bazı görüşler. Boşlukta hareketleri içeren nesnelere dokunmak ve bunlarla ilgili algıları kontrol etmek oyunun gelişmeye başladığı ilk 8 ayın özelliğidir. Bu yalnızca bu devreyle sınırlı değildir. Daha sonraları da devam edebilir. Duyusal motor oyun hareketi 3 bölüme ayrılır. 1. Eğilip bükülme, kıvrılma, tam anlamıyla kontrolden önceki hareketler. 2. Amaçsız ani patlak veren, doyurucu olmayan nedenlere dayanan veya dayanmayan hareketler. 3. Tekrar edilen aktiviteler. Her ne kadar bu konuda pek fazla bir şey bilmiyorsak da oyunun bu 3 tip görüntüsünün farklı koşullar altında ortaya çıktığını söylemek yanlış olmasa gerek. Kıvrılmanın açıklanmasında kortikal entegrasyonun olgunlaşmamış olması büyük önem taşır. Amaçsız ani patlak veren davranışlarsa daha çok heyecan düzeyine ve uyarıcılar arasındaki ayrımın yetersizliğine dayanır. Diğer taraftan tekrar bir çeşit kortikal düzen ve entegrasyonun bütünleşme gelişiminden kaynaklanabilir. Planlanmış alıştırmalar serebral mekanizmanın en üst düzeyinde organize edilmiştir. Dış dünyaya karşı cevap olarak ortaya çıkan duyusal motor oyunlar çeşit yönünden üçe ayrılabilir. Araştırma, manipülasyon ve alıştırma oyunları. Bütün araştırma davranışları oyun olarak ele alınamaz. Nedeni büyük olasılıkla değişen reflekstir. Kulakların kapanması, solunumdaki değişimlere bakmak, kalp atışı ve diğer bütün uyanık olmanın fizyolojik etkilerini araştırmak oyun değildir. Bu olaylar korku ile tanıma arasında araştırmaya dayanan birer etkinliktir. Korku olmaksızın yapılan veya tekrarlanan etkinlikler oyundur. Bu tür etkinlikler şu bölümlere ayrılabilir. 1. Nesne veya deneyim tamamen yeni olduğunda keşfetme oyunu. 2. Nesnenin kendisi hakkında bilgisi olmasına rağmen yine de ona yapılacak bir şey olduğunda manipülatif oyun. 3. Nesneden çok etkinlikte değişiklikler yapıldığında alıştırma oyunu. 4. Değişimler olarak veya olmayarak tekrarlar yapıldığında tekrar oyunu. Keşfetme oyununun eğlenceli olduğu bazı durumlar vardır. Genç organizmalar yaşlılara göre kontrol mekanizmalarının daha iyi entegre olmamasından dolayı daha kolay canlanırlar ve çevredeki değişimlerden daha çok etkilenirler. Yeterli deneyim sahibi olmayan hatta yoksun olan bir çocuk için yeni bir uyarıcı, bir olay gerçekten çok ilgi çekicidir ve keşfetme oyunu için iyi bir malzemedir. Manipülatif oyun yeniliğe verilen bir cevap olarak ortaya çıkar ve özellikle ani değişimlerde düzenleme girişiminin başlangıç noktası olarak görülmektedir. Manipülatif oyunda süreç pasif gibi görünse de aslında aktif olarak araştırma içerir. Alıştırma, pratik, oyunun yetiye dayalı hareketin gelişmesini içeren süreçler açısından incelenmesi gerekir. Son olarak değişim olsun olmasın tekrarın devam etmesi olan tekrar oyun daha çok küçüklerde gözlenir. Çünkü gelen bilgiyi kodlama yetisine az sahip oldukları için bu işlev onları zorlar. Belki de çocukların daha kısa süreli hafızaya sahip olmaları da burada rol oynar. Hareketler ve keşfe yönelik oyunlar henüz araştırmaya açıktır. Deneysel olarak çeşitli oyun formları hazırlanıp bunların altında yatan koşullar test edilebilir. Hayal kurma, hissetme ve kandırma oyunları. 3 ve 5 yaşlarındaki iki erkek çocuk telaşla mutfağa annelerinin yanına gelir ve oyuncak arabalarını yıkamak için annelerinden bez, su ve temizlik maddesi isterler. Arabalarının yıkanması bittikten sonra annelerine şimdi de oynayacağız dediklerinde anne şaşırır ve biraz önce oynamıyor muydunuz diye sorar ve hayır cevabını alır. Çünkü çocuklar kendilerine göre çalışmışlardır. Bir şeyler ancak yalandan yapıldığında oyun oluyordu. Şimdi de çocukların oyunları başlamıştı. İki erkek çocuk ablalarını da almışlar, salonda tabureleri ters çevirip oturmuşlar ve İtalya'ya giden bir uçakta olduklarını varsayıyorlardı. Ablaları omzuna bir eşarp atmış, bir elinde bir kutu, diğer elinde ise bebeğini tutuyordu. Erkek çocuklardan biri baba, diğeri ise başına bir sivri şapka takıp pilot olmuştu. Yalandan yapma ve hayal kurma oyunu çocuğun bir oyuncak fincandan bariz bir tatminle bir yudum aldığı, hayali balonla yakaladığı, bebeklerini bezlediği ve yıkadığı, yalancıktan bir kedi ya da sütçü olduğu, bilyeden paralarla ters yüz edilmiş bir çamaşır sepetinden oluşan bir dükkandan kartonlar, tatlılar aldığı zaman başlar. Bu oyun bölük pörçük, birbirinden kopuk, yalan kırıntılarından bütünleşmiş ve içsel olarak birbirini tutan bir kandırma silsilesine dönüşür. Zeka gelişimi açısından hayal kurma ve kandırma. Kandırma oyunu 18 ayla 8 yaş arası doruk noktasındadır. Bu devre yokluklarında bazı cisimleri varsaymak ve sembolik hareketler ve dili kullanarak iletişim kurma zamanına rastlar. Bazı çocuk psikologları kandırma oyununun ya da sembolik oyunun gelişimin bir parçası olduğu görüşündeler. Ama biz yaşlara göre hayali oyunların değişikliği üzerine yaptığı ayrıntılı gözlemleri Piaget'e borçluyuz. Piaget, sembolizasyonun kişinin ne ile ne yaptığından ya da nesnelere yöneltilen sembolizasyonun göreceli olarak ortaya çıktığını varsaymaktadır. Rastlantıyla birbirini izleyen hareketler hemen hemen her zaman bir etkinlik sırasında tekrar edilirler. Bir keresinde banyo yaparken Piaget'in 15 aylık kızı onun bir tutam saçını tuttuğunda eli kaymış ve suya çarpmıştı. Hemen bu oyunun arkasını getirmiş ve her banyoya konuşunda aynı oyunu tekrarlamıştı. Kandırma oyunu böyle etkinliklerin yeni nesneler üzerinde ya da doğal durumunun dışında kullanıldıklarında başlar. Örneğin Piaget'in kızı uykuya gittiğinde yastığını başının üstüne alır, yana yatar ve parmağını emmeye başlarmış. Daha sonra bunu yastığa benzer bir kumaşla, annesinin paltosunun yakasıyla ve oyuncak eşeğinin kuyruğuyla yapmaya devam etmiş. Aynı sıradaki hareketler birbirinin yerine geçebilecek nesneler içinde kullanılır. Bir tuğla ya da ince bir dal oyuncak, bir araba gibi sürüklenir. Çünkü o itilebilir. Tekrarlanan hareketler gittikçe daha fazla değişime uğradıkları gibi açık bir biçimde yapılmazlar. Bu genel gizli kapaklı hareketler çocuğun bildiğini hazmetmesi, yarar hatta düşüncelerinin temelini oluşturur.